Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar.
Bu hafta Türkiye açısından bazı gelişmeler var. Onları konuşacağız. Maalesef geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bir terör saldırısı gerçekleşti. Bölücü terör örgütü tarafından ve 9 askerimiz şehit oldu bu saldırılarda. Bu son bir ayda gerçekleşen 3. saldırı. Aşağı yukarı aynı bölgelerde özellikle hava koşullarının kötü seyretmesi, coğrafi özellikler gibi hususlar bu noktada ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Türkiye'nin terör saldırılarından sonra cevabı çok kapsamlı oldu. Geniş bir alanı YPG'nin ve PKK'nın bulunduğu alanları hedef aldı. Hem Kuzey Irak'ta hava harekatı düzenlendi hem de Suriye'nin çeşitli bölgelerine Tel Rifat gibi, Aynel El Arab gibi ve Haseki gibi, Kamışlı gibi bölgelerde YPG terör örgütü Türk Hava Operasyonları tarafından hedef alındı. Bunu öncelikle konuşacağız. Acaba bir değişim mi söz konusu? Neler söylenebilir? Bugün mecliste, meclisin açılışında bu mesele masaya yatırıldı. Hem Savunma Bakanı bu konudaki son gelişmeleri anlattı, aktardı. Hem de Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuyla ilgili geniş bir değerlendirmede bulundu. Elbette terör deyince akla sadece Irak gelmiyor. Suriye meselesi var ve bu aktörlerin ilişkili olduğu diğer aktörler var. Kuzey Irak denklemini burada birçok defa konuşmuştuk. Yine Suriye'de de Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirilerin, okların yöneltildiği gözüküyor. Belli ki 2024 yılı Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından önemli bir yıl olabilir. Bu bakımdan bunu yakından takip edeceğiz ve yakından konuşacağız. Bölge çok hareketli. Husilerin saldırıları devam ediyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den oluşan bir hava operasyonu gerçekleşti. Yemen'in güneyinde Husilerin bazı noktalarına saldırılarda, hava operasyonlarında bulunuldu. Buna karşılık Husilerin de dün itibariyle yine bir uluslararası ticaret gemisini Marshall Adaları'na bağlı hedef aldığını biliyoruz. Husilerin çok net, açık deklarasyonları var. Eğer ABD ve İngiltere'nin kendilerini hedef alması durumunda ve Körfez ülkelerinin, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerin üslerini kullandırması ABD operasyonlarına ya da hava sahalarını kullandırılması durumunda bu ülkeleri hedef alabileceklerini söylediler. Öte yandan İran'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan terör saldırısından sonra dün İran'ın buna bir cevap olarak Erbil'i hedef aldığı ve balistik füzelerle Erbil'deki anti-İran terör örgütleri diye ifade edilen grupları vurduğunu duyduk dün itibariyle. Görüntüler medyaya yansıdı. Burada da ciddi bir hareketlilik söz konusu. Dün yine çıkan, çok yaygın olmayan bazı haberlere göre İran'ın Yemen'e Kudüs gücü unsurlarını konuşlandırdığı ya da gönderdiği söyleniyor. İran'da bir taraftan uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Gazze'deki devam eden saldırganlık halen devam ediyor maalesef. Yine hayatını kaybeden insan sayısının 23 bini geçtiğini, evet, 24 bine yaklaştığını biliyoruz. Bunların %70'ini çocuklar oluşturuyor maalesef. 60 bine yakında yaralı var. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden geri çekilmek durumunda kaldığını gördük. Çünkü Hamas'ın direnişinin etkili olduğunu biliyoruz. Ama İsrail'in bombardımanı devam ediyor. Dolayısıyla burada da, bu noktada çok büyük bir değişiklik yok aslında geçtiğimiz haftalardan. Ama şunu artık gördük ki Husiler konusunda ve İran konusunda Gazze saldırıları bölgeye yayılma riski taşıyan bir ateş topuna dönmüş durumda. Her an buradan bu krizden başka krizler çıkabilir. Uluslararası siyasette neler var? Ukrayna savaşı hala aynı şekilde devam ediyor. Aslında büyük bir gelişme olduğunu orada görmüyoruz. Yine Avrupa'da ve Amerika'da Ukrayna savaşının birinci noktada tartışıldığını, konuşulduğunu, hatta acaba Batı Ukrayna'yı desteklemekten vaz mı geçecek sorularının sorulduğu bir dönemde şu anda bu dönemdeyiz. ABD'de bir kriz var. Bu kriz aslında bir soruşturmanın dosyalarının açılmasından sonra kamuoyunun ilgilendiği ya da kamuoyunun gündemine gelen bir kriz. Bu krizin de tabii uluslararası yansımaları devam ediyor. Bir başka önemli gelişme de Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'i yargılamaya başlaması aslında. Evet, Güney tabii. Afrika'nın bir başvurusu vardı. Burada İsrail'in soykırım uyguladığını iddia etmişti ve bu noktada da mahkeme dosyayı konuşmaya başladı. Güney Afrika adına avukatlar sunumlarını yaptılar ve İsrail adına da yine avukatlar savunmalarını yaptılar. Hakikaten çok kritik bir mesele bu. Zira her ne kadar kararın erken bir zamanda çıkma ihtimalinin zor olmasına rağmen böylesi bir yargılama sürecinin İsrail adına hiç de iyi sonuçlar üretmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Aslında gelişmeler bunlar. Bu arada Tayvan'da seçim gerçekleşti. Biliyorsun bunu konuşmuştuk öncesinde. Kritik bir seçim olacağını söylemiştik ama Demokratik İlerleme Partisi, yani mevcut iktidar partisi, seçimleri kazandı. En azından şu anda Tayvan'da seçim sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir risk gözükmüyor. Ama bu Tayvan krizinin çözüldüğü anlamını taşımıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda söz konusu.
Sonuçta mevcut parti bağımsızlık yanlısı bir partiydi. Evet. O tahkim edilmiş oldu.
Evet, evet, doğru. Şimdi peki terör meselesiyle başlayalım. Değerlendirmen
tabii
nedir?
Tabii sen uzun bir sunum yaptın. Birçok önemli gelişme var. Bunların tabii bizim açımızdan en önemlilerinden bir tanesi maalesef Irak'ta ardı ardına gerçekleşen terör saldırıları oldu. Burada senin de ifade ettiğin gibi çok zor bir coğrafyada, topografik olarak dağ silsilelerinden oluşan bir coğrafyada Türk ordusu alan hakimiyeti sağlayabilmek adına kararlılıkla askeri harekatlar düzenliyor. PKK'yı büyük ölçekte de bölgeden çıkartmış durumda. Ancak bölgedeki tüneller, işte bazı meskun mahallelerde konuşlanmaları itibariyle hava şartları menfi olduğu dönemde bu tarz sürpriz saldırılara yönelik bir arayışları vardı. Bunu Hakurk'ta icra ettiler. Ardından Metin'e Azap bölgesinde de iki tane üst üste saldırı gerçekleşti. Burada PKK adına baktığımızda tabi uluslararası konjonktür onları cesaretlendiriyor. Türkiye'nin içerisine girdiği angajman, karşı karşıya gelişler, küresel güç odaklarıyla İsrail-Filistin meselesindeki Türkiye'nin duruşu PKK'yı belli noktalarda eylem arayışına itmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada kendisini kullanışlı bir aktör olarak uluslararası güçlere, küresel güçlere sunma. Onlardan da çeşitli motivasyonlarla Türkiye'nin enerjisini tüketecek noktada bir eylemsellik söz konusu olabilir. Tabii PKK'nın kendi gündemi de var. Türkiye'yi işte bu medya savunma alanları olarak ifade ettikleri alandan çıkartabilmek. Türkiye içerisinde Türk askerinin Irak'ta ne işi var sorunsalını oluşturabilmek adına bu tarz intihar saldırısına benzeyen eylemler yapıyorlar. Evet, Türk ordusundan şehitler var ama saldıran PKK'lılar da çok ağır kayıplar veriyor. Hatta kabinde gerçekleştirilen cezalandırma harekatlarıyla da büyük bedel ödüyorlar. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu benim üzerinde eğildiğim ve kavramsallaştırmaya çalıştığım bir olgu. Güvenlik doktrinimize yeni bir ekleme yaptık. Buna ben işte cezalandırma harekatları diyorum. Bunun ilkini hatırlarsan Taksim'de İstiklal Caddesi'ne gerçekleşen terör saldırısından sonra Irak-Suriye sattığında başlattık. Ardından Ankara saldırısı, Hakuk ve Metina'daki saldırılar ve son olarak yeniden Metina ZAP hattındaki saldırılardan sonra Türkiye çok kapsamlı şekilde hava harekatları düzenlemeye başladı. Ve burada sadece Irak değil asıl Suriye'ye hedefalanmaya başlandı. Çünkü Suriye'de PKK'nın çok daha fazla altyapı ve üst yapı hedefleri var. Petrol kuyuları var, rafinerileri var, elektrik santralleri var. Bir ABD himayesinde devlet inşası söz konusu biliyorsun orada. Bir terör devleti kurma çabası var. Ve Türkiye'nin vurabileceği, zarar verebileceği çok fazla kolay hedef var bizim adımıza. Ve biz de terör örgütünün Türkiye'de, Irak'ta ya da Suriye'de Türk askerine ve bağlı unsurlarına yönelik gerçekleştireceği her terör eyleminden sonra bundan sonra çok kapsamlı şekilde askeri harekatlar düzenlemeye başladık ve burada PKK'nın kurmaya çalıştığı ve demelisin ki bu devletçiyi elimine etmeye çalışıyoruz. Ona zarar veriyoruz. Özellikle gelir kaynaklarını hedef alan bir strateji benimsemeye başladık. Mesela son hava harekatlarında da özellikle MIT'in düzenlediği SİHA'lar ve hava kuvvetlerine bağlı F-16'ların harekatlarıyla enerji santrallerinin yanı sıra petrol üretim, dağıtım ve işleme rafinerileri hedef alındı ve çok ağır kayıplar verdi örgüt burada. Bunun altını çizmek gerekiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de bölgedeki CENTCOM'un önleyici çabaları da söz konusuydu bunun. Daha önceki hava harekatlarına yönelik özellikle Amerikan uçakları bölgede engelleme yapmaya çalıştılar. SİHA'mızı düşürmeye kadar işi götürmeye çalıştılar ama Türk ordusu ve Türkiye'deki elbette siyasi irade kararlı bir şekilde bunu görmezden gelerek üstüne gitti ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nde son bu cezalandırma harekatlarına karşı argüman üretmeye ve karşı duruş gösterme eğiliminin azaldığını gördük. Bu da bence Türkiye adına önemli bir kazanım. Dolayısıyla PKK artık şunu biliyor. Türkiye'ye gerçekleştireceği her saldırıdan sonra Suriye'de petrol kuyuları yanmaya devam edecek. Altyapı yok edilecek. Hı hı. Böylece ciddi bir bedel ödemek durumunda kalacaklarının farkındalar. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Burada tabii kış üstlenmesinden ziyade PKK artık Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği eğitimle, teknik donanımla artık kışında eylem yapabilen bir örgüt haline geldi özellikle Irak'ın kuzeyinde. Bunun da altını çizmek ve Türkiye'nin daha dikkatli bir şekilde oradaki askeri varlığını ve ileri üst bölgelerindeki konumunu gözden geçirmesi ve daha güçlü tahkimatlar yapması gerekliliği de bence ortaya çıkıyor.
Evet.
Bunun da altını çizmek gerekir. Nihayetinde hava şartları zaman zaman SİHA etkinliğimizi zafiyete uğratabiliyor. Dolayısıyla bu tip olumsuz senaryolar içinde daha fazla hazırlık yapmamız gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum.
Peki yani kısa vadede bir çözüm henüz oluşturulabilmiş değil. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin Suriye ayağı açısından gerekse de Türkiye'nin Suriye rejimiyle yürütmüş olduğu ilişkileri yeniden tamir etme süreçleri bakımından, gerek İran'la olan ilişkiler, gerekse de Rusya'yla olan ilişkiler bakımından. Peki çözüm nerede görüyoruz? Ya yani bugün, askeri bir çözüm mü, siyasi bir çözüm mü?
Hepsi birlikte aslında. Bugün Sayın Hakan Fidan geçmişten gelen Muktesi Sebatı ile birlikte mecliste çok önemli bir konuşma yaptı. Ya şunu söyledi, PKK Soğuk Savaş'ın ürünü olarak ortaya çıktı. Vekaletler Savaşı'nın bir aracı olarak devletler tarafından Türkiye'ye karşı kullanıldı. Ardından konjonktürün değişmesiyle ABD himayesinde bir örgüt olarak Amerika'nın bir sahadaki aygıtı konumuna getirildi. Sözde DAEŞ'le mücadele kisvesi altında desteklenip kullanılıyor. Ama bunun ötesinde artık Irak ve Suriye'de Amerika'nın çıkarlarına hizmet edecek bir yapılanma haline getirilmek isteniyor. Ama tabii bunun talibi sadece Amerika'da değil. Böyle bir potansiyel varken Rusya'da, İran'da, rejim güçleri de PKK'yı her daim hem Türkiye'ye karşı hem de sahadaki oyunda farklı aktörlere karşı kullanmak için arasallaştırıyor. Dolayısıyla bu vekaletler savaşının, büyük güç mücadelesinin ve sahada santranç tahtası haline gelen Irak, Suriye gibi denklemlerde PKK'yı tamamen bitirebilmeniz çok mümkün değil. Türkiye mevcut güvenlik doktrinleriyle şunu yaptı. En azından örgütün oluşturduğu tehdidi Türkiye'nin dışına itmeyi başardı. Artık dikkat edersen maalesef verdiğimiz şehitler de genelde Irak-Suriye hattında gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye'nin içerisinde örgütün eylem yapma kapasitesi minimize edilmiş durumda. İnsan kaynaklarını artırma, recruitment dediğimiz süreç,
eleman devşirme
süreçleri neredeyse Türkiye içerisinde bitirildi. Ama çok kompleks bir mesele var. Birçok ülkenin himayesi altında varlık sürdüren bir PKK. Mesela PKK'nın Suriye yapılanması Fırat'ın doğusunda büyük ölçekte ABD himayesinde Avrupa devletlerinin desteklediği bir olguyken Fırat'ın batısında Memiş'ten Rıfat hattında ise Rusya, rejim ve İran'ın desteğiyle hayat bulan bir yapı halinde. Dolayısıyla bu büyük rekabet mücadelelerinin Orta Doğu'daki bir parçası olacak. Türkiye'de bunun farkındalığıyla hareket ediyor. Bir devletçik kurulmasını en azından Suriye'de engelleme çabasında. Bunun için alan hakimiyetine dayanan güçlü bir askeri varlık gösteriyor. Irak'ta sınır hattından PKK'yı püskürten bir hamle içerisinde. Türkiye'nin içerisinde ise hem örgütün kırsal kesimdeki unsurlarını elimine ederken aynı zamanda legal alan sözde bu yapılanmalar üzerine de baskı uygulayarak onun lojistik imkanlarını, mobilizasyonlarını, insan devşirme süreçlerini engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun farkındalığıyla bakmak lazım. Türkiye büyük güç olma iddiasında bir devlet. Hem bölge gücü ama bunun ötesinde belki ileride küresel güç olma iddiasında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Elbette bizim de düşmanlarımız olacak. Sözde müttefik görüntüsü altında Türkiye'nin enerjisini tüketmeye çalışan, altına oymaya çalışan ve onu edilgen kılmaya çalışan güçler olacak. Bu mücadelenin bir parçası. Türkiye güçlü olmak zorunda, caydırıcı olmak zorunda. Hem askeri kapasitesini, istihbarat kapasitesini, operasyonel gücünü güçlü tutmak zorunda. Ulusal bütünlüğünü de terörle mücadele bağlamında tutmak zorunda. Bunun bir siyaset ötesi bir mesele olduğunu, ulusal güvenliğimize dair bir mesele olduğunu toplumun tüm kesinin muhalif unsurlarının da görmesi gerekiyor. Türkiye'nin en zayıf ve kırılgan yanlarından bir tanesi bence bu. Mevcut iktidar ve onu destekleyenlerin dışında özellikle ana muhalefet partisinin şu anda içinde girdiği angajmanlar, PKK'nın legal unsurlarıyla olan işbirlikleri ve onun seçmenin de yeteri kadar bu angajmanlara tepki göstermemesi Türkiye'nin terörle mücadelesini zayıflatan bir olgu. Bu konuda çok daha fazla kamuoyunda bir bilinçlenmenin içerisine girmemiz gerekiyor. Bunun için çaba sarf edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, peki terörle mücadeleden istersen başka bir alana geçelim. İran dün itibariyle Erbil'e bir saldırı gerçekleştirdi. Zaten evet. 7 Ekim'den bu yana İran aslında bölgede öne çıkan bir aktör ama aynı zamanda hedef olma ihtimali de yüksek bir aktör. Ne diyorsun, bu bizi başka bir noktaya mı götürüyor, yoksa İran bunu bir yine senin Türkiye için kullandığın gibi bir cezalandırma evet. yöntemi olarak mı kullanıyor?
Yani şöyle, tabii 7 Ekim'de başlayan işte Hamas'ın sürpriz harekatı, ardından İsrail'in soykırıma varan Gazze'deki hamleleri ve bu çatışmanın adım adım bölgesel dinamikleri etkilemeye başlaması ve İran'ın direniş ekseni söylemi üzerinden vekil unsurların harekete geçirmesi. Burada tabii temel tartışmalar, hani bu eskalasyon merdivenini daha ne kadar evet. İran tırmandırabilir ve tam ölçekli bir savaşa gider mi, yoksa bunu kontrollü bir gerginlik olarak mı yönetmek istiyor? İran'da, Amerika'da, İsrail'de şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu meseleyi kontrollü bir şekilde yönetmek istiyor. Hamleler yapıyorlar, el yükseltiyorlar, bazen geri adım atıyorlar. Ama tam ölçekli bir savaşa götürmek istemediklerini görüyoruz. Son dönemde ancak Netanyahu hükümetinin bir eskalasyon üstünlüğü mantığıyla gittikçe daha agresif adımlar atmaya başladığını ve adeta İran'la tam ölçekli bir savaşa girip Amerika'yı da İran'la çatıştırmaya yönelik bir hareket tarzının içerisinde olduğu görülüyordu. Bunun altını çizmek gerekir. İran'da üzerine bu kadar çok gelinince o da el yükseltmek durumunda kaldı. İşte Husilerin Babul Mendeb'i kesmesi, ardından ABD ve İngilizlerin ortak misyon oluşturup Yemen'i bombalaması ama Husilerin geri adım atmaması ve hem Amerikan savaş gemilerini hem de diğer ticaret gemilerini vurmaya devam etmesi önemli. Bunu bir defa bir tarafa koymak gerekiyor. İkincisi ise işte İran'ın Kerman şehriydi sanırım. Süleyman
Kerman,
Kasım Kirman. Kasım Süleyman alma törenlerindeki terör saldırıları, yine İranlı devrim muhafız komutanlarının Suriye'de öldürülmesi ve yine Hizbullah'ın nüfusu altındaki Hamas yöneticileri ve Hizbullah liderlerinin hedef alınması önemli. İran buna bir yanıt verme ihtiyacı hissediyordu. Ama Erbil'in balistik füzelerle bombalanmasından sonra yine bir muamma oluştu. Burada Amerikan konsolosluğu ve asker üslerin vurulduğuna dair bir propaganda yapıldı. Ama sonra da sahadaki gerçekler bunun gerçek olmadığını, daha ziyade Kürt unsurların KDP'ye yakın bazı iş adamlarının evinin vesairenin vurulması söz konusu oldu. İran bunu Mossad'da çalışan unsurlar olarak ortaya koydu. Bunun bir gerçekliği var mı? Tabii bilemiyoruz açıkçası ama en azından propaganda üstünlüğünü ele geçirebilmek adına atılmış bir adım olarak değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla hala İran'ın büyük ölçekli bir çatışma zemini istemediğini, kontrollü şekilde bu meseleyi sürdürdüğünü, Amerika'nın özellikle Irak'taki varlığını sorunsallaştırarak onu Irak'tan çekilmeye ve Irak'ı daha fazla nüfus altına almak için bir fırsat olarak bu meseleleri de gördüğü anlaşılıyor. Ben bu pozisyonlarını koruyacağını düşünüyorum ama İsrail'den gelecek tahrik edici provokatif adımlara İran belli ölçekte yanıt verme ihtiyacı da hissedecektir. Yine Husilerin Babul Mendebe ve Kızıldeniz'i kesmeye devam etmelerinin ticari maliyeti sürdürülebilir değil. Bu anlamda Amerika ve İngiltere'nin bloku daha kararlı adımlar atabilir. Bu da bir eskalasyona neden olabilir ama tabii onların da ellerindeki opsiyon sınırlı. Yemen'deki Ensarullah hareketi, Husiler çok uzun yıllar savaşan bir yapılanma ve asimetrik güç olarak kendini dizayn etmiş durumda. Suud'un hava gücüne karşı, ki Amerika'nın sağladığı ve eğittiği donattığı bir hava gücünden bahsediyoruz, kendisini hazırladı ve ciddi kayıplar vermeden o dönemde savaşı kendi lehine sürdürmeyi başarmıştı. Dolayısıyla ABD'nin ne kadar zarar verebileceği hava operasyonlarıyla Husilere ve onun vuruş kapasitesini azaltıp azaltamayacağı da ciddi soru işaretleri barındırıyor. İran'ı zaten güçlü kılan şey bu. Yani konvansiyonel bir güç karşısında asimetrik öğelerle ikinci vuruş kapasitesini koruyan bir zarar verici, yıkıcı bir güç olarak kendini konumlandırması. Dolayısıyla bu da bence Amerika'yı ve müttefiklerini her zaman korkutan bir unsur.
Buradan hareketle Adalet Divanı, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece istersen bakalım. İsrail ilk defa belki de böylesi ciddi bir uluslararası kampanyayla karşı karşıya Güney Afrika başvurusunu gerçekleştirdi. Ve şu anda bir savunma ve iddia makamlarının arasında yürüyen bir süreç gibi gözüküyor. İsrail'in veya Siyonist lobinin mahkeme üyelerine baskı yapacağını, mahkeme üzerinde bir baskı oluşturacağını biliyoruz. Bu sürecin uzun da olacağını biliyoruz. Ama ortadaki durum İsrail açısından herhalde hiç de iç açıcı değil. Gerçi İsrail bunu dert eden bir aktör mü? O çok ondan da emin değiliz. Yani onu çok umursamıyor. Çünkü batılı aktörler, Almanya gibi aktörler bu sürece İsrail'in yanında müdahil olmuş durumdalar. Bu da açıkçası o Avrupa'nın saldırılar boyunca almış olduğu siyasi ve askeri pozisyonu legal alanda da adeta tahkim eden bir durum oluşturuyor. Buna dair neler söylersin?
Kendilerini de iyice aslında İsrail'le birlikte batağa çeken bir anlayışa sahipler. İşte Almanya'nın içine düştüğü durumu gördük. Böyle bir pozisyon alıp İsrail'i savunacağını söyleyince Namibya gibi bir ülke çıktı ve tam da 12 Ocak'ta bize yaptığınız soykırımın yıl dönümünde siz başka bir soykırımcı ülkeyi savunma hakkını nereden elde ediyorsunuz gibi bir sorgulama içerisine girdi ve bunun dünyada çok ciddi karşılığı oldu.
Evet. Yani Batı'nın, hatta o ülkenin isimlerini bilmeyen birçokları için muhtemelen haritadaki
yüz binlerce
yerini aramışlardır.
Twitter'da paylaşı aldı, etkileşim aldı. Milyonlarca, yüz milyonlarca etkileşim alan paylaşımlar oldu. Şimdi bu Batı'nın ahlaki çöküşünü ve o ahlaki üstünlüğünü ne derece kaybettiklerini çok önemli ve tahkim eden unsurlardan bir tanesi oldu. Mahkeme önemli yani. Daha önce tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne devam eden bir süreç de var. Orada ciddi ilerleme sağlanamadı ama Lahey'de Güney Afrika'nın Adalet Divanı'ndaki çıkışı bence çok anlamlıydı. Güney Afrika'yı da bu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten küresel güç odaklarının kendisine hamlelerini de göze alarak böyle bir çıkış yaptı. Türkiye'de Güney Afrika desteğini ortaya koydu. Ve Sayın Erdoğan doğrudan elimizdeki tüm doneleri Güney Afrika'nın bu iddianamesini güçlendirmek için kullanacağız ve destekleyeceğiz açıklaması yaptı. Bu da not edilmesi gereken Türkiye adına önemli bir duruş.
Nereye gider
yani
peki?
İsrail yargılanıyor bir defa. Artık soykırım daha önce soykırım üzerinden kendini meşrulaştıran bir ülkeyken şimdi soykırım davasına yargılanan ülke konumuna düştü. Bu bir defa
çok önemli.
Yani nereden nereye savrulan bir İsrail hikayesi var. Bunu tüm dünya farkında. Batı basını bu mahkeme sürecini biraz kısmen görmezden gelerek bu işi üstünü örtmeye çalıştı.
Medya kapatması var ama artık mümkün
yani
değil.
Konvansiyonel medyadan ziyade sosyal medya üzerinden, asimetrik medya üzerinden tüm dünya bunu izliyor, takip ediyor. Güney Afrikalı yargıçların o manifestoları, iddianamelerini herkes izliyor, dinliyor. İsrail'in savunmasında ne kadar zayıf olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşte ötekini suçlayan Hamas destekçisisiniz demekten başka bir şey söyleyemediler. Güney Afrika'nın da bunu çok umursamadığını görüyoruz zaten. Şu Almanya devreye girerek kısmen İsrail'e destek olmaya çalışıyor. O da Namibya üzerinden çürütüldü ve ters tepen bir sürece dönüşüp başka bir soykırımcı ülke. Dünyada belki iki tane soykırım
yapan. Bir de Almanya
yapan
niye bunun üzerinde yani bir kendisine sorumluluk görüyor?
Ya Almanya işte yani daha önce yargılara soykırım yaptığı için öyle bir borçluluk hissediyor ki ve orada sistem Amerika tarafından ve İsrail ve Yahudiler tarafından yeniden öyle dizayn edilmiş ki mankurtlaştırılmış bir topluma dönüşmüşler. Üst düzey elitler ve liderlik bağlamında ve İsrail'in tüm yaptığı soykırımları desteklerken şimdi onu doğrudan mahkemede savunacak kadar düşük bir seviyeye indiler. Çoğu Batı ülkesi bu topa girmiyor dikkat edersen. İspanya gibi ülkeler işte İrlanda gibi ülkeler tam tersi neredeyse sürece destek verecek konuma geldiler.
Yani bir kahve markası var biliyorsun. Çok tepki çeken. İrlanda'da bu kahve
ciddi bir boykot.
Boykot yediği için kapatmak zorunda kaldı markasını. Evet.
Yani Batı'da da hep onu konuştuk ya, bir vicdani küresel bir dalga var. Özellikle gençlere etkileyen bu dalga. İşte bu mahkeme buna çok daha fazla hizmet edecek. Bu açıdan da anlamlı, önemli. Orada şimdi iki süreç var anladığım kadar. Bir ihtiyat tedbir kararı alınmak isteniyor kısa sürede. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne gidecek şekilde İsrail'in soykırıma fiilen aktif devam ettiği çünkü, için bunu evet, engellenecek tabii. Ve durduracak bir şey. Bunu daha hızlı buna yanıt vermek zorunda anladığım kadarıyla mahkeme.
Evet.
Ama bir soykırım yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili süreç daha zaman alabilir. Tartışmalar devam edecektir. Yani ne olursa olsun orada İsrail soykırım üzerinden yargılanabilir.
Çünkü zaman aşımı yok soykırımda.
Ama eğer burada mahkeme menfi bir karar verirse de kendisini çok açığa düşürmüş olacak. O utançla nasıl yaşayacaklar? Evet. Dolayısıyla gerçekten İsrail'den yine bir karar çıkma ihtimali de çok
aslında
yüksek.
Aslında çok test niteliğinde bir tabii. Dava bu. Çünkü Birleşmiş Milletler bu konuda çok sınıfta kalan bir örgüte dönüştü. Aciz kaldı.
Bu onlar için bir onur meselesi.
Ve Adalet Divanı da Birleşmiş Milletler'in en önemli kurumlarından bir tanesi. Böylesi bir karar Birleşmiş Milletler'in en azından bu yıpranan imajını
ve
yeniden tazelemek için.
Devletler yargılanıyor.
Evet.
Şimdi ceza mahkemesinde şahıslar yargılanıyor doğrudan devletlerde. İsrail'in orada işte bir insan hakları ihlali ve suç işlenmişse işte iktidardaki unsurlar, askerler, bürokratlar yargılanırken burada doğrudan İsrail devleti soykırım yapmakla devam eden yargılanan bir devlet konumuna düştü. Bu tarihe not düşülmesi açısından, insanlık vicdanı açısından bence çok önemli. Ki sahada da maalesef soykırım devam ediyor. Şu anda İsrail artık Hamas'la mücadeleyi de bir kenara bırakın. Doğrudan Gazze'yi yıkmak adına bir hareket tarzı benimsemiş durumdalar. Kuzeyde yeteri kadar yıkım olduğunu düşüncesiyle artık o bölgede
evet.
Tutunamadıkları
için çekiliyorlar. İnsan yok çünkü o bölgede.
Şimdi güneye yoğunluk veriyorlar. Yakında muhtemelen Refah hattına da saldırabilirler ki Mısır makamlarıyla bu konuda tartıştıklarını biliyoruz. O Philadelphia koridoru, Refah koridoru denen bir koridor var. O bölgeye de İsrail ordusu girmek istiyor. Aslında daha önceki yapılan anlaşmalar bağlamında İsrail ordusu oraya giremiyor normalde Mısır'a verilen angajmanlarına. Şimdi o bölgeyi de hedef almayı düşünüyorlar. Bu da Mısır'la daha fazla karşı karşıya gelmelerine neden olabilir. Ama maalesef işte ya ciddi anlamda Gazze'deki o izolasyon, ambargolar ve yaptırımlar devam ediyor. İçeriye giriş çıkış abluka devam ediyor. Gıda temini, su temininde ciddi, ilaç temininde sorunlar var. Bununla birlikte hava bombardımanları ve karadaki askeri işgal girişimi de devam ediyor. Tabii İsrail'e karşı ciddi bir direniş de var. Kassam Tugayları da diğer asimetrik güç unsurları da ciddi kayıplar verdiriyorlar İsrail'e. Ama tabii o kadar ciddi bir orantısızlık var ki bir tarafın inanılmaz derece ateş gücü var. Amerika'nın ve batılı ülkelerin sınırsız desteği var. Diğer yandan abluk altında zor şartlarda direnmeye çalışan Filistin unsurlar var.
Evet, peki Can, teşekkürler bu haftaki değerlendirmeler
teşekkür
için.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, tartışmalarımız devam edecek çünkü çok hareketli bir küresel siyaset ortamıyla karşı karşıyayız. Bölge de çok hareketli. Bu konuları tartışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dileriz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Küresel analiz.